Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.
Değerli dinleyicilerimiz, yapımcımız Ali Suat Günek ve teknik yönetmenimiz Aslı Yıkılmaz'la birlikte sunduğumuz yeni bir Gönül Sohbetleri programında daha birlikteyiz. Sözlerimizin başında güzel ülkemiz Türkiye'den, başkent Ankara'mızdan, dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen siz değerli dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla, kemal hürmetle selamlıyoruz. Gününüz aydınlık, gönlünüz huzurlu, kazancınız bereketli olsun. Rabbim sizleri umduklarınıza nail ve korktuklarınızdan emin eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Değerli dinleyicilerimiz, program konumuza girmeden önce sizlere iletişim adreslerimizi vermek istiyorum öncelikle. Dilerseniz bize Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri Facebook adresinden yazabilir. Türkiye dışından arayacaklar için çift 0 ve artı 90'dan sonra 312-463-34-19 ve 312-463-34-21 telefon numaralarından bizlere erişebilir, sorularınızı, mesajlarınızı iletebilirsiniz. Bunu bekliyoruz. Bir de elektronik posta adresimizi hatırlatalım, not almak isteyenler için. gonulsohbetleri@trt.net.tr adresine isteklerinizi, dileklerinizi, sorularınızı bize bu adresten de yazabilirsiniz isterseniz. Programımıza Diyanet İşleri Başkanlığı, Musafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi Kurra Hafız Fatih Okumuş hocamızdan Kur'an dinleyerek başlayalım dilerseniz. Fatih Okumuş hocamız bugün İhlas, Felak ve Nas surelerini okuyacak.
Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ في صدور الناس من الجنة الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
Facebook, Dr. İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri sayfasına 7/24 soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz.
Değerli dinleyicilerimiz, bugün her birimizi çok yakından ilgilendirmesi sebebiyle ilginizi çekeceğini düşündüğümüz bir konuyu, toplumun onulmaz hastalığı diyebileceğimiz batıl inanışlar konusunu ele almak istiyoruz. Öncelikle şu soruya cevap arayalım dilerseniz. Batıl inanış dediğimiz zaman tam olarak neyi kastediyoruz? Nedir batıl inanış? Batıl inanış dediğimiz zaman çok değerli dinleyicilerimiz, aslında dinde olmadığı halde inanç ve ibadet alanına sonradan sokulan, bu alanda sonradan icat edilen inanış ve davranışları kastediyoruz. Daha açık bir ifadeyle Hazreti Peygamber zamanında olmayan, dinde meşru yani uygun görülmeyen, dinin onay vermediği bir inanış, bir tavır ve buna benzer her türlü anlayış ve davranış batıl inanış kavramı içinde yer almaktadır. Bunların kişiye hiçbir faydası yoktur. Manevi anlamda maalesef zararı ise pek çoktur. Çünkü İslam dininde temel inanç esasları açıklanmış, ibadet hayatlarımızla ilgili görevlerimiz ile iman esasları ayrı ayrı detaylı olarak bildirilmiş. Bütün bunlardan sonra bu alanda yapılacak bir değişikliğin dini tahrif yani dini bozma anlamına geleceği de belirtilmiş. Batıl inanışlar bu tahrifin, bu bozmanın ciddi bir parçası. Batıl inançlardan söz ederken birden dini bozma konusuna atlamak biraz abartılı görülebilir. Fakat özellikle altını çizerek hatırlatmak isteriz. Kutsal kitabımız Kur'an'da İslam'dan önce gönderilen Yahudilik ve Hristiyanlığın bu dinlere yapılan iyi niyetli veya kötü niyetli beşeri yani insani müdahaleler sebebiyle bozulduğundan sıkça söz edilmesi bizim için de çok çok özel bir uyarı niteliğinde. Evet, Kur'an'da bunların yer alması bizim için bir ikaz. Her batıl inanış bizim gönül dünyamızda aslında çok özel bir alana onarılamaz zararlar vermekte. Bazen batıl olanı giderek asıl olanın yerini almakta. Problem tam da işte burada. Bizler için Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği, Hazreti Peygamber'in ya da ashabının dini konularda söylediği, yaptığı veya tasvip ettiği davranışlar örnektir. Örnek alabiliriz her daim bunları. Bu kaynaklardan beslenmeyen veya sonuç itibariyle bu kaynaklara zıtlık ifade edilen konular ise Müslümanların çok hassas olması, dikkat etmesi gereken hususlar. Çünkü zaman zaman yabancı inanış anlayışların Müslüman toplumlarda yaygınlaştığı bir vaka. Günümüzde de dinin aslında olmayan birçok yanlış inanış ve hurafenin bilgisiz kimselerce dinin gereği veya sevap vesilesi olarak görüldüğü, bu alanın adeta bir kazanç ve sömürü sektörü oluşturduğu bilinmekte. Peki anladık da hocam. Bu durumda sözlerimizin havada uçup gitmemesi bakımından örnekleri vererek gidelim isterseniz. Konunun daha iyi anlaşılması bakımından. Yanlış inanış ve hurafe derken tam olarak neyi kastediyoruz dediğinizi duyar gibi oluyorum değerli dinleyicilerimiz. Toplumumuzda şahit olup durduğumuz bu yanlış inanışların en yaygınlarından birisi falcılık. Örneğin falcılık. Bu tür şeylere yani hurafelere kendini karşı olarak niteleyen kimselerin bile fala inanma, falsız da kalma anlayışıyla zaman zaman bu tuzağa düştükleri görülebilmekte. Öncelikle şunu ifade edelim. Falcılıkta gayıptan, yani bizim için bilinmez bir alemden bilgi verme söz konusu. Kur'an mutlak gaybın bilinmesini sadece Allah'a tahsis etmiş. Bu niteliğin diğer yaratıklardan birine tahsis edilmesini tevhide, dine, Kur'an'a aykırı bulmuş. Gayb kapılarını zorlama delimeleri olan fal, kehanet ve benzeri yollara başvurmayı Kur'an şiddetle yasaklamıştır. İslam inancına göre gayb bilgisi yalnızca Allah'a aittir. Allah'tan başkası gaybı bilemez. İnsan yaratılışının gereği olarak bilinmeyene, görünmeyene, esrarengiz olana karşı daima ilgi duymuş. Bu doğru. Tarihin neredeyse her döneminde gaybtan haber verdiği iddiasıyla insanların ilgisini çeken ve bu yolla itibar ve servet kazanan kahin, büyücü, falcı, medyum ve benzeri adlarla anılan kimseler var olmuş ve bu kimseler insanlar tarafından rağbette görmüş. Oysa Peygamber Efendimiz Allah'ın en sevgili kulu olmasına rağmen Kur'an'da de ki Allah'ın dilemesi dışında ben kendime herhangi bir fayda veya zarar verecek güce sahip değilim. Eğer ben gaybı bilseydim elbette daha çok hayır yapmak isterdim. Bana hiçbir fenalık dokunmazdı. Ben sadece inanan bir kavim için bir uyarıcı ve müjdeciyim buyurulur Araf suresi 188. ayetinde. Kur'an'ın bu konudaki hükmü budur. Allah'tan başka hiçbir varlık gaybı bilemez. Bununla ilgili Kur'an'da onlarca ayeti kerime vardır. Uyarı böylesine keskin. Uyarıyı yapan Hazreti Peygamber gaybı bilme iddiası dinen doğru olmadığı, daha ötesi insanların bilgisizliğinin ve zaaflarının sömürüsü olduğu halde buna inanılması, bu kabil kimselerden yardım umulması İslam inancına aykırıdır. Peki, her konuda ve herkes için tabir yerindeyse ahkam kesen, bir şeyler söyleyen, yorum yapan falcıların durumu ne bu konuda? Bu konuda da bir şeyler söylemek, falcılar konusunda da bir şeyler söylemek gerek. Dilerseniz bunu Fatih Koca'nın söyleyeceği Mestane Gönül adlı ilahiden sonra cevap verelim.
Vaslı zişanda, rahı seyranda, vaslı zişanda, rahı seyranda, hatırı canda, divane gönül hatırı canda, divane gönül. Bedri mesletti, sırrı nakşetti. Bedri mesletti, sırrı nakşetti. Neyzen meşketti, mestane gönül. Neyzen meşketti, mestane gönül. Hu Allah illallah, illallah hu Allah. Hu Allah illallah, illallah hu Allah. Servet-ü saman gider. Hazır ol mevte kelami, gafil olma bir nefes. Dost gider, düşman giden, ayar gider. İhvan gider.
İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslarını ilahiyatçı Doktor İlhami Ayrancı'nın sade anlatımıyla Gönül Sohbetleri'nde dinleyebilirsiniz. Gönül Sohbetleri her Perşembe 21'de Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Değerli dinleyicilerimiz, falcılar konusunda söyleyeceğimiz şudur. Toplumda gaybı bildiğini ve gaybtan haber verdiği izlenimini veren falcılar, dini konularında yeterince bilgisi bulunmayan kesimleri ve özellikle sıkıntı ve ihtiyaç içindeki kimseleri acımasızca sömürmektedir. Öncelikle bunu ifade edelim. Mesele inanın bundan ibaret. Günümüzde medyum ve falcıların etrafındaki insanların öğrenim ve sosyal statü seviyesinin toplum ortalamasının bir hayli üzerinde olması olayın modern bilim eksikliğinden değil dini bilgi ve dini bilinç eksikliğinden kaynaklandığını gösteriyor. Ancak ben şu yaşıma kadar bu işlerle uğraşan dini tahsil yapmış bir kimse tanımadım. Bir ilahiyatçı, bir akademisyene hiç rastlamadım. Bu konu dinin alanında bir konu olmasına rağmen bu işlerle meslek olarak ilgilenen kişilerin dinin temel öğretilerini dahi bilmediklerinden kuşkum yok. Bu konuda sizi temin ederim. Peki bu durumda bu konuda nasıl bir önlem alınabilir sorusuna cevap arayalım isterseniz. Bunu önlemenin tek yolu değerli dinleyicilerimiz, klasik bir söylem gibi gelse de ifade etmemiz gerekiyor. İslam dininin doğru bir şekilde öğrenilmesi ve tabii öğretilmesi. Gayb ile ilgili her şey muhteva itibariyle, içerik itibariyle dini bir konu. Dini ilgilendirir. Ne var ki bu işlerle ilgilenenlerin başlangıç seviyesinde bile dini bir eğitimlerinin olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu da meselenin bir başka çarpıcı yanı. Böyle bir eğitim, böyle bir uğraşıya izin vermez çünkü. İşin can alıcı noktası da tam burası. Çünkü bu dinde kehanet, yani gelecekten haber verme, daha doğrusu geleceğe ait bilgilere sahip olduğunu iddia ederek insanları aldatmak yasaklanmış. Bazı eşyadan, hayvanların hareketlerinden uğursuz anlamlar çıkarmak yahut çakıl taşı, nohut, bakla gibi nesnelerle, biraz gülünç gibi oluyor ama vaka tam da bu. Bazı yöntemlerle gaybden, yani bilinmeyen alemden haber iddiası reddedilmiştir İslam dininde. Şimdi dilerseniz bir ilahi arasıyla daha soluklanalım. Agah hoştur bana senden gelen diyecek ilahi arasından sonra da sizden gelen soruların cevaplarıyla devam edeceğiz.
Oh,
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla devam ediyoruz. Bir dinleyicimiz, kürtaj yaptırmanın ve yapmanın dini hükmü nedir diye soruyor. Değerli dinleyicilerimiz, insan hayatının korunması İslam dininin 5 temel ilke ve amacından biridir. İnsanın yaşama hakkı, insanın anne karnında döllenmenin başladığı andan itibaren Allah tarafından verilmiş temel bir hak olup artık bu safhadan itibaren anne baba da dahil olmak üzere, tabii doktor da dahil olmak üzere hiçbir kimsenin bu hakka müdahale hakkı söz konusu değildir. Ayet ve hadislerde yer alan genel prensip ve özel hükümler anne karnındaki ceninin dinen meşru sayılan yani haklı bir gerekçeye dayanmayan bir sebeple düşürülmesine, aldırılmasına ve böylece gebeliğe son verilmesine müsaade etmez. Çocuklarınızı yoksulluk korkusuyla öldürmeyin. Enam suresi 151. ayet ve aynı anlamda İsra 31. ayeti anne karnındaki çocuğun hayat hakkını güvence altına almaktadır. Peygamber Efendimiz bunu bir tür cinayet olarak değerlendirmektedir çünkü. Sonuç olarak annenin hayatını doğrudan etkileyecek tıbbi bir zorunluluk bulunmadıkça anne karnındaki çocuğun düşürülmesini veya aldırılmasını annenin hayatını doğrudan etkileyecek tıbbi bir zorunluluk olmadıkça İslam onaylamaz. Bilindiği gibi gebeliği önleyici tedbirlere başvurarak doğumu kontrol altında bulundurmak, istenmeyen durumlarda gebeliğe engel olmak caiz ve mümkün. Ancak gebelikten sonra annenin hayati tehlikesi gibi haklı ve kesin bir durum olmaksızın düşürmek ve kürtaj yolu ile aldırmak caiz değildir. Bu soruya cevabımız budur. Bir başka dinleyicimiz, organ bağışı caiz midir hocam diye soruyor. Değerli dinleyicilerimiz, organ ve doku nakli konusunda zaruri durumlarda, zaruretin mahiyet ve miktarına göre İslam alimleri, anne karnında canlı halde bulunan çocuğun kurtarılması için ölü annenin karnının yarılmasına, başka yoldan tedavileri mümkün olmayan kimselerin kırılmış kemiklerinin yerine başka kemiklerin nakline, bilinmeyen hastalıkların teşhis ve tedavilerinin sağlanabilmesi için yakınlarının rızası alınmak suretiyle ölüler üzerinde otopsi yapılmasının caiz olacağına fetva vermiş. Canlı bir kimseyi kurtarmak için ölünün bir parçasını itlaf etmeyi caiz görmüşlerdir. Günümüzde kan, doku ve organ nakli tedavi yolları arasına girmiş bulunmakta. Bunu öncelikle biliyoruz, altını çizelim. O halde bazı şartlara uyulmak kaydıyla hayatı veya hayati bir uzvu kurtarmak için başka çare olmadığında bazı şartlara uyularak kan, doku ve organ nakli yolu ile tedavinin caiz olması gerekir. Her kim bir hayatı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış olur. Maide suresi 32. ayet-i kerimesi de işte bu konuda bize ışık tutmaktadır. Buna göre zaruret halinin bulunması yani hastanın hayatını veya hayati bir uzvunu kurtarmak için bundan başka çaresi olmadığının mesleki ehliyet ve dürüstlüğüne güvenen uzman doktorlar tarafından tespit edilmesi birinci şart. İkincisi hastalığın bu yoldan tedavi edilebileceğine zannı galibin bulunması. Üçüncüsü organ veya dokusu alınan kişinin bu işlemin yapıldığı esnada ölmüş olması, şayet organ canlı bir insandan alınacaksa bu organın alınan kişide yani donörde temel bir hayati fonksiyonu devre dışı bırakmaması Mesela böbreklerden birisini veriyorsunuz, diğer böbrekle döner hayatına devam ediyor. Ve son olarak dördüncüsü, toplumun huzur ve düzeninin bozulmaması bakımından organ veya doku salınacak kişinin sağlığında, yani ölmeden önce buna izin vermiş olması veya geride kalan yetkililerin, yakınlarının buna izin vermesi, hayattayken aksine bir beyanı olmamak şartıyla, dediğimiz gibi yakınlarının rızasının sağlanması, tedavisi yapılacak hastanın da kendisine yapılacak bu nakle razı olması durumlarda, bu saydığımız 5 şartın olması halinde İslam alimlerinin ortak bir kanaati vardır ki bütün bu şartlar yerine getirilirse organ nakli yapılabilir, caizdir, faydalıdır ve İslam dini buna destek verir. Değerli dinleyicilerimiz, bir başka farklı bir soru var. Üzerinde kan, idrar, necaset bulunan kişi namaz kılabilir mi hocam diye bir soru soruyor birisi. Namaz kılan kimsenin vücudunda, elbisesinde, namaz kılacağı yerde necaset, yani pislik bulunmaması namazın şartlarından biridir biliyorsunuz. Necasetten taharet namazın dışındaki farzlardan birisidir. Bunlar belirlenen ruhsat miktarını aşması halinde namazın sıhhatine, yani geçerliliğine engel olur. Şayet ortaya konulan miktardan az olursa namazın sıhhatine engel olmaz. Başka bir dinleyiciye tuhaf gelebilecek, ancak biz din adamlarına sıkça sorulan bir soru var. Tuvalet kağıdı ile temizlenme yapmanın bir sakıncası var mıdır? Tuvalet temizliği yapılabilir mi tuvalet kağıdıyla, kağıtla daha doğrusu, diye bir dinleyici sorusu var. Değerli dinleyicilerimiz, dinimizde namazın sahih olma şartlarından biri de biraz önce söylediğimiz gibi insan vücudunun, elbisesinin, namaz kılacağı yerin dinen pis sayılan şeylerden temizlenmiş olmasıdır. Asıl olan temizliğin su ile yapılmasıdır. Ancak su ile temizlik İslam toplumlarının en belirgin özelliklerinden birisidir. Taharet için su bulunmadığında diğer temizlik malzemeleriyle taharet de yapılabilir. İslam tarihi boyunca bunun onlarca, yüzlerce örneğini biliyoruz, görüyoruz. Necaset mahallinin su ile iyice temizlendikten sonra kurulanması da uygulanan bir durumdur. Bazı kaynaklarda yazı malzemesi olduğu için, sanıyorum bu dinleyicimiz de bu soruyu bunun için soruyor. Yazı malzemesi olduğu için kağıdın temizlik malzemesi olarak kullanılması uygun değildir gibi çok önceki zamanlarda bir görüş ileriye sürülmüşse de, günümüzde tuvalet kağıtları temizlik için, sırf temizlik için üretildiğinden bunların temizlik amacıyla kullanılmalarında hiçbir sakınca yoktur. Bunu özellikle ifade ediyorum. Bugünün son dinleyici sorusu olarak da duanın önemi nedir hocam? Duayı nasıl yapmalıyız diye bir soru var. Ona cevap vermek istiyorum. Değerli dinleyicilerimiz, dua insanın bütün benliğiyle Allah'a yönelerek maddi ve manevi isteklerini ona arz etmesidir. Temeli insanın Allah'a halini arz etmesi ve ona niyazda bulunması olduğuna göre dua Allah ile kul arasında bir irtibattır. Duada daima tazim, yani Allah'ı yüceltme ve ondan istekte bulunma vardır. Dua aynı zamanda ibadettir, zikirdir. Böylece duada biri zikir ve saygı, diğeri de dilek olmak üzere iki çok temel unsur hep yan yana bulunur. Bu sebeple Hazreti Peygamber dua ibadetin özüdür buyurmuştur. Aynı sebeple en önemli ibadet olan namaz, dua, salat kelimesiyle ifade edilmiştir. Diğer bir ayette de ki duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin buyurulmak suretiyle, duanın ancak Allah'a olan bu yönelişiyle değer kazanılacağı belirtilmiştir. Bununla bağlantılı bir soru var önümde. Kadınlar adetli veya lohusa iken dua edebilirler mi deniliyor. Kadınlar adet günlerinde veya nifas durumunda, yani lohusalık hallerindeyken dua edebilirler. Zikir ve dua anlamı taşıyan ayeti kerimeleri okuyabilirler. Bunun yanında kelime-i şehadet, kelime-i tevhid, istiğfar, salat-ı şerife getirebilirler. Aynı şekilde tefsir, hadis ve fıkıh eserlerini okuyup inceleyebilirler. Bunda bir sakınca yoktur. Değerli dostlarımız, değerli dinleyicilerimiz, bu sorumuzun cevabıyla birlikte bir programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelecek hafta aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.